yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Ali Ulvi Kurucu 1922-2002.
Ravza-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin komşularından Ali Ulvi Kurucu Bey ile mülakat. İstanbul sohbeti.
Zulümden hicrete, hatıralar içinde. Ali Ulvi Kurucu Bey ile sohbetimize Ömer Ziya Belviranlı dostumuz tavassut etti. Ali Ulvi Bey'in Medine-i Münevvere hayatından yaz dönemleri için verdikleri sıla aralığında dolu dolu geçen günlerinde bir altın oluk sohbeti mümkün olmaz mı? Altın olukla Peygamber şehrinin hocası birbirine yabancı sayılmaz ne de olsa. Bir hukukumuz var, mümkün kılıyor Rabbimiz. Ali Ulvi Bey sıcak, sımsıcak bir insan. Yüzü sıcak, konuşması sıcak. Gönlü sıcacık belli ki. Bizi de o sıcaklıkla karşılıyor. Sohbet zor olmayacak. Ali Ulvi Bey, hatıra dolu, ilim dolu ve hasret dolu bir insan olarak konuşmaya açık, bizler de can kulağıyla dinlemeye. Sohbetimiz Ömer Kirazlıoğlu hocamızla ilgili ortak duyguların ifadesiyle başlıyor. Ne güzel hatıraları var Ali Ulvi Bey'in. Sonra Altınoluk'un dünya İslam'ı çağırırken Müslüman çağa hazır mı kapağının yaptığı çağrışımlar geliştiriyor havayı. Diyor ki Ali Ulvi Bey,
hazır demek kolay değil. Çağıran var da çağrılan hasta. Dünya İslam'ı çağırıyor, İslam canlı ayakta, Müslüman hasta.
Emin el Hüseyni'den bir hatıra. Allah rahmet eylesin, 1975'te Medine'ye Filistin müftüsü Emin el Hüseyni gelmişti. Son asır İslam liderlerinin en temizlerinden, en samimilerinden, en fedakarlarından ve İslam düşmanlarının oyunlarını bilen basiretli bir zattı. Otelde ziyaretine gittim. Ömrü cihatla geçti. Ziyaretine Medine'de bulunan Filistinliler de geldiler. Ben de dinliyorum tabii. Vatanlarından olmuşlar, sürülmüşler. Kolay değil. Hazrete soruyorlar, cevap veriyor. Gayet halim, selim, ölçülü, ağzından çıkanı kulağa duyar bir şekilde cevap veriyor. Filistinliler, İslam alemindeki bilhassa Arap dünyasındaki liderlere hain falan demeye başladılar. Müftü efendi dedi ki, hain demek kolay değil. Düşman kuvvetli evladım. İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'da onunla. Bugün harp etmek için bu üçünden alacaksınız silahı. Üçü de onun dostu. Allah'tan başkasına dost olmayın. Ama Allah'a dost olacak yüzümüz de kalmadı, dedi. Allah dosttur. Fakat kimin dostu? İman edenlerin dostu. Sahtekarların dostu olur mu? Hayran oldum insafına. Bunlarla mücadele etmek için Allah liderlerimize basiret versin, cesaret versin. Müslümanlara İslamiyet'in din ve devlet olduğu imanını versin. Henüz Müslüman İslam'ı din olarak biliyor. İslam, din ve devlet. Akılda ilim ve irfan. Kalpte nur ve izan, cemiyette asayiş, intizam, devlette hak ve adalet, Allah'ın şanını ilan etmek. Allah bizlere veliyyüllezîne âmenû şuurunu versin. Allah'a dost olacak müminlerden eylesin bizi. Bizim cephemiz çok perişan, perakendeci hala. Fakat bir uyanma başladı çok şükür. Ömer abi olsa da anlatsa bu işleri, abi büyük fütuhat var diye başlasa. Selahattin Bey geldi, mühendis. ODTÜ'de 10 sene evvel vaktiyle onlar namazı kılacak yer bulamazlarmış. Cem etsek caiz midir acaba diye düşünürlermiş. aynı mektepte şimdi cemaat dışarı taşmış, Selahattin Bey yer bulamamış. Ceketini yere sermiş, ıslanmış. Abi fütühat var. Hacı Veys Zade amcam. Evet, sohbet gürül gürül başlamış bile. Ama biz yine de kendi sıramıza uyalım ve Ali Ulvi Bey'den baştan başlamasını istirham edelim. Efendim, yetişme çağlarınızdan, ailenizden başlasak önce.
Efendim, bizim ailemiz ilim evi denecek bir evdi Konya'da. Son günlerde Müslüman dünyasında nam kazanmış Hacı Veys Zade amcam olur. Amcam hakkında ne deseniz az. Alim deseniz alim, abid deseniz abid, mutasavvıf deseniz nakşi. Tasavvufun meratibi kemalatını ikmal etmiş de Fahri Efendi'nin olduğu yerde ben halife olamam, onundur hak demiş. Arkadaşına teslim etmiş vazifeyi. Bugünkü Aydın Müftüsü Mustafa Ateş Hoca rivayet eder. Bir gün ders yapıyorduk. Amcamızın oğlu Veys de vardı. Amcanız, "Veys, adam olacaksan deden gibi adam ol. Sakın baban gibi adam olma," dedi. "Estağfurullah efendim," dedik. "Bizler doğru olsak bile kavak gibi doğru oluruz. Kavağa eğri diyen var mı? Fakat peder merhum minare gibi doğruydu. Eğilme nedir bilmezdi," demiş. Amcam oğlu vardı, Mehmet abi. Mehmet abiyi hafız yaptı, okuttu. Fakat Mehmet abi Konya'dan zengin bir ailenin kızıyla evlendi. Biz hicret ettikten sonra amca zaten kumaşçı dükkanı açmış. Kayınpederinin verdiği sermayeyle kumaşçı dükkanını büyük bir servet, ganimet, devlet bilenler tebrik etmişler. Amcam gitmemiş tebrik etmeye. 6 ay geçtikten sonra amca Zadem annesine diyor ki, "Ben mağazayı açalı 6 ay oldu, herkes tebrike geldi, babam daha gelmedi. Niye gelmedi acaba?" "Ben Mehmet'in icazetnamesini tebrike gelmek isterdim," diyor amcam. "Bana dünyanın tapusunu verseler, bir saatlik bir mütalaya değişmem. İslam'ın ilk emri ikra'dır. Efendimiz ilme o kadar önem vermişlerdir ki, hiçbir dinde, felsefede, fikri ekolde, mezhep ve meslekte ilme bu kadar paye verilemez. Ben Mehmet'in alim olmasını isterdim. Memleket tacir dolu. Şu hadisi şerifin mealini söylemiş yengeme. Fatma, Cenab-ı Peygamber buyururlar ki, Cenab-ı Hak İslam'ı kuyudan bir kovayı çeker gibi çekip almaz. Cemiyetler dinsiz kalır. Dini nurundan, feyzinden, aşkından mahrum kalırlar. Zulmetler, dalaletler içinde kalırlar. Perişan olurlar. Ya Resulallah, bu perişanlık nereden gelir? Alim kalmaz, alim kalmayınca din kalmaz. Cemiyetin, milletin hayatı din, dinin hayatı ilim, ilmin hayatı alim. Alimin hayatı medrese. Hepsi birbirine bağlı. Amcam böyle bir zattı. Doğumum 1922. Hıfzımı pederden ikmal ettim. Sonra kıraat okudum. Kadiri Şeyhi Hafız Ali Efendi'den kıraat okudum. Ondan sonra pederden ve amcamdan sarf, nahiv, birkaç kere yakalandık. Camide okuyoruz. Kara günler, felaketli günler, acayip günler. Meyhaneci, kerhaneci, kumarhaneci serbest, oğluna Allah'ın kelamını okutan hoca hapisteydi. Bir gün polis geldi bizi ve pederi götürdü. Peder dedi ki, "Oğlum, benim aşkım sizi okutmak. Seni ben Mısır'a göndereceğim." "Ele sere," dedi. "Aynen, pasaportu aldık." O günlerde tuhaf bir şeyle karşılaştık. Hicret günlerimizde amcazademin hanımının amcası vardı. Konya'nın ayağınından zengin bir zat. Davet yapmış akşam yatsı arası, o günkü Konya'nın ulemasını çağırmış. Pedere güya ikram. Peder gizli gidiyor. Vehbi Efendi'yi de çağırmış. Merhum Vehbi Hoca gitmeye karşıydı. Hacı Mehmet Ağa saf insan. Yemekten sonra diyor ki, "Hocam, Mağa ile hicret ediyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Memleketin size ihtiyacı var. Sonra ben hacca gittim. Bugünlerde Hicaz'da muazzam bir fakirlik var. Sanatınız yok, mesleğiniz yok. Ne yapacaksınız orada? Ne yiyip ne içeceksiniz? Diyor. Peder bakmış işin saklamak yanı yok. Hacı Mehmet Ağa, yurdumda garip oldum yahu diye karşılık veriyor. Mehmet Akif der, görünmez aşina bir çehre olsun rehgü zarımda, ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. İslam'ın diyarında değil, evimde garip oldum. Oğlumu okutamıyorum yahu. Bütün melanet serbest, polisin işi yok, gücü yok, beni takip ediyor, hapse götürüyor. Bir tarlam vardı, onu sattım. Ailemin ziynetini sattım. Onlar bitinceye kadar bunları okutacağım. Biterse sakkalık yapacağım, hüccaca su taşıyacağım, hammallık yapacağım. Bunu tefsir sahibi Vehbi Efendi duyunca, Hacı Mehmet Ağa, bu hale gelmiş imana aşk derler, aşk. Bunun önünde durulmaz. Bıraksın gitsin de yavrularını okutsun. Benim iki oğlum var, ikisi de cahil kaldı. Birisi tüccar oldu, birisi hukuk mezunu oldu. Kitaplarım hangi mezatta satılacak, onun gamını çekiyorum, demiş. Bir hayır murad etti mi Allah'ın iradesinin önünde kimse duramaz. Neyse, biz oradan çıktık. Medine'ye gittik. Amcam hakkında bir eser yazmak isterim. Bugünkü davaya hizmet etmek isteyenlere örnek olur. Bu memleketten kimler gelmiş, kimler geçmiş, alimi Rabbani kimmiş? Amcamın camisinde bulunan bir zat anlattım. İmam Hatip Mektebi yapılmış amcamın gayretiyle. Demişler ki, hocam siz de bir ders verseniz. Sevinmiş. Oğlum ben bugün için doğdum. 5 ders okutacağım diye karşılık vermiş. Aziziye Camii'nin de imamı aynı zamanda. Derslere girip çıkarken mektep müdürü Hoca Efendi inkılaplardan bahsetmiyor diye talim terbiyeye rapor etmiş. Ondan da amcamın haberi olmuş. Bu müdür bir gün amcamı ziyarete gitmiş. Aziziye Camii'ne. Halk gelmiş ziyaretine, oda dolu. Müdür geldi ama yer yok. Bulduğu bir yere oturmuş. Amcam demiş ki, müdür bey, müdürün yeri orası değil. Orada da müdürsünüz, burada da. Müdüre olan bu iltifatı ben çok gördüm. Hepsi gittiler. İkimiz kaldık. Dedim ki, hocam elini öpeyim. Bu adam değmez bu iltifata. Mehmet'im, evladım, bilirim. Bunlar beni bu hizmetten men etmek isterler. Ben ki yıllardan beri medreseleri kapatanların kapıları kapansın derim. Bugün mektep çıktı. Önüme 5 ders okutma fırsatı geldi. Okutmazsam dünyanın en namert insanı olurum. Ben adam yetiştirme bahçıvanıyım. Allah Teala benden bunu soracak. Ey kulum, hani sen seneler boyu talebe olsa da okutsam diyordun. İmkan verdim. Müdüre küstün, müfettişe küstün. Peygamber Efendimizin yeminini edeyim sana. Nefsim 7 kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir talebenin yetişmesi uğrunda 1000 münafığın kahrını çekerim. Şu beyti okumuş. Yar için ayare minnet ettiğim ay beyleme, bağban bir gül için 1000 hare hizmetkar olur. Benim yarim var, dostum Leyla'm var, sevgilim, davam, gayem var. Gayem uğrunda yoluma çıkan engellerin kahrını çekerim. Bahçıvanın eli kan içinde kalır. Nedir bu hal? Evladım, gül deriyorum, gül yetiştiriyorum. Allah'ın dinini ihya edecek bir kimsenin bahçıvan olması çok mu? Bir alimin memleketi ihya edecek bir talebenin bir gül kadar kıymeti yok mu? Peder 44'te vefat etti. Sormuşlar peder için, hanginiz büyüktü diye. O büyüktü fakat ben ondan evvel doğmuşum diye cevap vermiş. Böyle bir insandı. 38-39'da memleketin talim, eğitim, öğretim, dini havasını göstermek için şunu söyleyeyim. Konya'nın Kapı Camii diye bir cami vardır. Orada biz ikindiden sonra mukabele okurduk. 3 tane lise talebesi var. Mektepten çıkarlar, o günlerde de kasketlerinde sarı şerit olurdu lise talebelerinin. Bunlar 3 tane Poyraz kapıdan girince Konyalı ayağa kalkar. Allah, kurban olduğum Allah, nelere kadir değilsin ki sen? Lise talebesi camiye geliyor yahu. 955'te Eşref Edip Bey'i ziyaret etmiştim yazıhanesinde. Dosyadan bir kağıt çıkarmış okuyor, ağlıyor. Hayırdır, niye ağlıyorsun? Buyurun, okuyun da siz de ağlayın, dedi. Şükrü Kaya olacak Allahu Alem. Dahiliye vekili imzasıyla bir tamim gazetelere, dergilere geliyor. Allah'tan, ahlaktan bahis yasaktır Ali Ulvi Bey, dedi. Allah'tan, ahlaktan bahis yasak olursa memleketin gençliğinin sonu ne olur yahu? Süleyman Çelebi, her nefeste Allah adın de mudam der. Bu ömürde bir kere Allah deme diyor. Bir kazanda nasıl kaynatacağız bu işi? O günler böyle günlerdi. Amcam 49 ve 50'de hacca geldi. 2 sene üst üste orada baktım. İmam hatip açacağız, talebe yetiştireceğiz diye çırpınıyorlar. Ben tabii memleketi eskisi gibi sanıyorum. Dedim ki, amca, istikbali meçhul olan bir okula kim evladını gönderir? Herhangi bir solcu iktidarın bir hareketiyle kapanmaya mahkum olan bir müesseseye hangi çocuk gelir amca? Dedi ki, oğlum, sen hafızsın. Allah İslam'ı bütün dinlere olan hakimiyetini gerçekleştirmeyecek mi? Bunu vaat etmiyor mu? Yani İslam'ın hak din olduğunu bütün insanlık kabul etmeyecek mi? Bunu söyleyen Allah dedi. Allah'tan daha doğru söyleyen kim vardır? 955'te Medine-i Münevvere'den Konya'ya geldim. Amcamı ziyaret ettim evinde. İlk sözü, Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Koca mücahit, ilmin, İslam'ın aşıkı insan dedi ki, ne yaptın? İmam Hatip Mektebi'ni ziyaret ettin mi? Biz de sohbetler falan gitmedik mektebe. Gidemedim amca. Olmadı. Arafat'ta seninle, Mina'da, çadırda ne dedik? Allah-u Teala İslam'ı yeniden dünyaya hakim kılacak. İnsanlığın ihtiyacı var. Ancak insanlığın bu ihtiyacını ilahi nur kurtaracak. Tatminsizliktendir bu kainatın, insanlığın perişanlığı evladım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyeti bakidir. Allah tekaüde çıkmaz, din bakidir falan. Amcamın bu ısrarı üzerine medreseye gittim, İmam Hatip Mektebi'ne. Karşıladılar, görüştük orada. Sordum, müdür bey talebe adediniz kaç? Allah sizi inandırsın, ben 100-200 dese uçacağım sevinçimden. Çünkü aynı Konya'da baba evladını okutamıyordu. Felaket. Dedi ki müdür, hocam 2600 kayıtlı talebemiz var. 800 talebemiz de ağlayarak gitti, dedi. Niye? Yer yok hoca, yok. 800 talebeyi kaydedemedim. Ben halbuki amcama, amca, istikbali meçhul olan bir mektebe kim evladını gönderir? Herhangi bir solcu iktidarın bir işaretiyle kapanmaya mahkum olan okula hangi çocuk gelir, demiştim. Allahu Teala çocuğa o aşkı vermiş, babaya o aşkı vermiş. Baba evladını feda ediyor. İstikbali meçhul olsun, cenneti var ya bunun. Cennete dikmiş gözünü Müslüman. Amcam bu şekilde çalışan, gayret eden bir insandı. Fakir, böyle bir evde büyüdüm. İlk ve ortayı Konya'da bitirdikten sonra Medine'ye, oradan da Mustafa Ranyum Bey'in gayretiyle Eser'e gittik. Önce Mekke'ye gittik. Pederler Medine'ye geçtiler. Ben Medine'ye gitmeden Mısır'a geldim. 5 ay kaldım. Hac ettim. Haçtan sonra Kahire'ye geldik. Asıl tahsilim Kahire'de başladı. Kahire'de yalnız Arapça okumakta kalmadık, elhamdülillah orada bizimle candan alakadar olacak hocalar bulduk. İhsan Efendi, Zahit el-Kevseri, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve onun oğlu İbrahim Bey. Bunlar Osmanlı'nın yetiştirdiği mümtaz, güzide kimselerdi. Bunun yanında bir de ahlakları, davaları olan kimselerdi. Yani din için memleketlerinden uzak kalmış kimseler. Din için.
Hocam, müsaade ederseniz, burada Mustafa Sabri Efendi'nin tavrı var. Bir de Mehmet Vehbi Efendi'nin tavrı var. Nasıl kıyaslamalar yaptınız? İkisini de tanıyorsunuz.
Efendim, ancak şunu söyleriz. İlim var, iman var. Alim var, fetva verir. Alim var, takva arar. Alim var, bir partiye girmiş, parti batmış, küfür partisi olmuş, hala o partide. Tevil bulur o partiye. Parti nedir? Size iki alim arasında bir ölçü söyleyeyim. Vehbi Efendi ömrünün sonuna kadar İttihat ve Terakki'nin ve İttihat ve Terakki'nin yolunda yürüyen partilerin tevilini yapar idi. Sabri Efendi Sultan Abdülhamid'in hali için fetvayı Hamdi Efendi yazmıştı. Ben fetvayı okudum der ve bunun hesabını nasıl vereceğinin gamını çekerdi. Biri tek fetva vermiş. Mustafa Sabri Efendi bunu okumuş. Bunun gamını çeken adamdı diğer alim. Batılı ömrü boyunca müdafaa etmiş. Artık İttihat Terakki'nin devamı olan partilerin bir alim tarafından müdafaa edilecek neresi kaldı? Yani bir alim, İttihat ve Terakki'nin devamı olan partileri tek parti günlerini müdafaa edecek. Niye? Ben maaş alıyorum diye. Burada şimdi münakaşa edilen ilim meselesi değil, iman meselesi oluyor. Alim var, fetva arıyor. Alim var, takva arıyor. Fetvayla değil, takvayla. Fetva verip yaşamalı mı, veremeyip cennete mi gitmeli? Burada birisi fetvayla amel edip hayatını kurtarıyor, öbürü takvayla amel edip cenneti tercih ediyor. İki alim arasındaki fark buydu.
Mehmet Vehbi Efendi'nin bakan oluşu da demek ki ittihatçılığı esasına dayanıyor.
Tabii tabii. Sonra tabii hoca ayrıldı, bıraktı.
Efendim, Mısır hayatına devam edelim, lütfederseniz.
Evet, Mısır'a gittikten sonra, benim Konya'dayken muhitimiz tabii dini bir muhitti. Edebiyata karşı merakım varmış da farkında değilmişim. Mesela ilahi güftelerini, güzel güftelerini bir işitmekle ezberlerdim. Besteleri de öyle. Fakat dini bir muhit olduğu için şiir yazmaya da, şiirle uğraşmaya da vakit yoktu. Hem hafızlık, hem kıraat, sarf, nahi filan Mısır'a vardıktan sonra şiir tarafımız gelişti. Odada oturduğumuz arkadaşlar Ali Yakup Bey, Mustafa Runyun Bey ve diğerleri. Hafta sonu gelse de, biliyorsunuz Mısır'da cuma günleri tatildir, birlikte bir hoca efendilere gitsek derlerdi. Sabri Efendi, merhum Ali Yakup Bey'i, Hüseyin Latif Bey'i, Davutoğlu, İsmail Eserli gibi Balkanlardan gelen talebeleri severdi. Faziletlilerdi de onlar. Ali Yakup Bey, Allah rahmet eylesin, çok taraflı bir insandı. Hani kolayca Ali Yakup Bey gibi olunur gibi geliyor insanlara. Ali Yakup Bey'in medresesi uzaktı. Tramvaya binmez, yaya giderdi ki tramvaya vereceğim parayla kitap alayım diye. Giderken de tramvayda kelime ezberleyemem, millet bana bakar derdi. Fransızca, İngilizce, Farsça, Mısır'da 3 lisan öğrendi. Yahu Şıh Ali bir saat gitmek, bir saat gelmek diyenlere. Be birader, iyi hoş ama tramvayda okunmuyor. El alem kaçırmış bu adam diyorlar. Talebe insanım, ben kitap alacağım yahu derdi. Sohbet uzayacak ama bir papazla münakaşası vardı Ali Yakup Bey'in. çok enteresan bir münakaşa. Onu anlatayım size. Ali Yakup Bey medresesine giderken yolda bir eczacıyla ahbap olmuş. Mısırlı, Kıpti, kibar bir insan. Gider oraya oturur. Maraşlılar bilir, meyan kökü var. Meyan kökü yapar o adam, onu Ali Yakup içer. Ahbap olmuşlar, dost olmuşlar. Şıh Ali Yakup'un kendisinden beklenmeyen görüşleri vardı böyle. Hani saf görünürdü de, derin, basiretli insandı. Ali Yakup'un bu temizliğinden istifade ederek eczacı demiş ki, ''Ya Üstad Ali, sana bir sual sormak istiyorum. Yalnız kızmaman şartıyla.'' Ali Yakup, ''İnşallah.'' demiş. Eczacı, ''Bakın bizim peygamberimiz İsa ömür boyu bekar kaldı. Nefsi emmaresine hakim oldu. Sizin peygamber dayanamadı, 9 tane evlendi. Ne dersin buna?'' Ali Yakup, ''Ya niye şaşırıyorsun buna, anasının oğlu?'' demiş. ''Sizin peygamberiniz Hazreti İsa, onda erkeklik aranmaz ki, mucizeyle yaratılmış, melek gibi bir şey. Senin sözün Cibril evlenmedi gibi bir şey. Babasız dünyaya gelen bir insan, herhangi iki kişinin evlenmesiyle meydana gelmemiş ki Hazreti İsa. Cebrail gibi bir şey, bizimki Racul İbni Racul, erkek oğlu erkek.'' ''Eğer sizin peygamberinizi taklit eden keşiş ve papazlar onun gibi iffetli ve nezaretli devam ettirebildilerse o zaman görüşelim. Kiliselerden haberin var mı senin?'' demiş. ''Hazreti İsa ilahi bir nefhadan meydana geldiği için bir melek gibi bakılır ona. Onu ruhani yaratmış Allahu Teala. Madde içinde tuyan etmiş, rezil-i rüsva olmuş, Yahudinin tabiatını tadil için geldi o. Bu kadar maddi bir kavmi, bu kadar ruhani bir peygamber ancak eğebilir. Eğri bir odunu demiş, düzeltmek için ateşe korlar. Sopayı ateşe gösterirsiniz, yumuşar, mutedil hale getirirsiniz. Böyle eğri olan Yahudi tabiatını düzeltmek için Allahu Teala onu gönderdi. Onun için Hazreti İsa baba olamaz, aile reisi olamaz, zevç olamaz. Yok öyle şey onlarda, olmadı.'' deyince oğlan kürsüye oturdu kaldı, yıldı böyle diyor. ''Nereden buldun bu cevabı yahu?'' ''Bu lafzı Allahu Teala ilham etti. Peki Şıh Ali, bu laftan sonra eczacı kızmadı mı sana?'' Şıh Ali filozof dermiş eczacı. ''Şıh Ali Yakup'a benim bir nüktem var. İşittiniz mi bilmem. Allah rahmet eylesin, biz orada gaz ocağı kullanıyorduk. Şıh Ali'nin ilimden yemek yapmaya vakti yoktu, biz de yerdi. Bir gün yemek yapmak için yatağın altından bir teneke çıkardım. Bir şişeye gaz koyuyorum. Şıh Ali, "Olmasın bu zemzem yahu," dedi. "Evet," dedim. "Aşk olsun ya, bir teneke zemzemin olsun da bana verme," dedi. "Peki getir bir bardak," dedim. Getirdi bir çay bardağı, döktüm. Kıbleye karşı döndü, duasını okudu. İşte hepsini birden. İçtikten sonra yüzü buruştu. "Gaz koktu içi," dedi. "6 ay oldu geleli, tadı değişmiştir," dedim. O sırada Mustafa, "Gaz mı içirdin yahu?" dedi. Ben, "Ameller niyetlere göredir. Sen bu niyette içtin ya, hadi hayırlısı," dedim. Sonra gitti, bir iki gün gelmedi. Ben korktum rahatsız oldu diye. "Yahu," dedi, "ben de basur var. Geçirsin mi basuru bu," dedi. Çok temiz insandı. "Osmanlıları çok seviyorsun," diye soranlara, "E kardeşim, Osmanlıları ben nasıl sevmeyeyim? Onlar gelmeseydi, Hristiyandım ben şimdi. Öbürleri gibi kafirdim," derdi. "Osmanlılar gelmeyip beni kurtarmasaydı. Ben her gün hatim okusam, her nefeste "Ya Rabbi, bu kavme rahmet eyle" desem, haklarını ödeyemem bunların," derdi. Bugünkü gençliğin kolay hoca olma hevesi var. Okuyan nasıl okudu bunu bilmesi lazım gençliğin. Gençlik işi kolaydan yapmak istiyor. Bir gün 943'te Harpiçi, Servet-i Fünun şairlerinden Hüseyin Siret Bey Kahire'ye geldi. Mustafa Sabri Efendi ile de dostlukları varmış. "Ben onun evinde gördüm. şiirden bahsediyorlar. Hüseyin Bey, Bereketzade İsmail Hakkı Bey'den işittim. Namık Kemal'i Magosa'da ziyaret etmek istemiş. Sultan Hamit'ten müsaade arz etmiş. Abdülhamit Han, benden de selam söyle demiş. Bir kese de altın vermiş, götürmüş Namık Kemal'e. Bahçede gezinirken Namık Kemal, sultanlar hakkında bir eser yazayım diye düşünüyorum ama zor olacak. Geçenlerde Fatih Sultan Mehmet'i düşündüm. Bunlar büyük insanlar demiş. Yazdığı bir beyti okumuş. Biz ol Ali himem erbabı ciddü iştihadız kim? Cihan girine bir devlet çıkardık bir aşiretten. Bir aşiret İslam'ın feyziyle, aşkıyla, cahidu fi sebilillah emrine ittibayla koskoca bir cihan imparatorluğu kurmuş. Bu beyti yazdıktan sonra Cihangir'ine devleti kuranlar hakkında bir tarih yazayım dedim, ömür kafi gelmeyecek demiş. Hoca Efendi şunları söyledi. İslam'da tarihe bakış var. Buyurur ki Kur'an-ı Kerim'imiz, akıl nimetinden istifade eden kimseler için peygamberlerin, esnafın tarihi hayatlarında ibret dersleri vardır. İbret sahnesi, hikmetler, ders sahnesidir. Yalnız Fatih, Yavuz gibi büyük zatların şahıslarını övüp onunla iftihar değil, Fatih nasıl yetişmiş, bunun üzerinde durmamız lazım. Hep Fatih'i Akşemseddin'in duasıyla iş görüvermiş şekline getiriyorlar. Akşemseddin'e gelinceye kadar bir yetişme tarzı var Fatih'in. Molla Gürani Fatih'in hocalarındandır. Hem de Fatih'in babası Murad'ın dövme salahiyeti verdiği bir hoca. Şeyhülislam Molla Gürani'den rivayet var dedi. Bir gece yatsıdan sonra Fatih'i okutmuş hoca. O evine gitmiş. Molla Gürani gece namazına kalkmış. Fatih'in ışığı aynen akşamki gibi yanıyor. Şehzade hasta galiba demiş. Gelmiş yanına, Fatih açmış kapıyı. Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum efendim. Uyumadın mı? Uykum gelmedi efendim. Girebilir miyim? Buyurun. Yatağındaki çarşaf tortop olmuş. Yatakta kıvranmış adeta. Masanın üzerinde resimler görmüş. Demiş, şehzadem nedir bu? Sır olarak kalırsa söylerim demiş. Efendim, siz gittikten sonra aklıma takıldı. Sahabe-i kiramdan bu yana şu kadar muhasara edilir de neden alınmaz bu şehir? Bu fikirleri kurduğunda 17-18 yaşındaydı Fatih dedi. Fatih'in siretini okuduğumuzda 5, bir rivayette 7 lisan bilirdi denir. Fatih olmak öyle kolay olmaz. Bugün dedi ecdadının yazısı olan Osmanlı yazısını öğrenmeyen genç hangi davayı müdafaa edebilir? Hangi şahsiyeti kazanabilir? Hangi varlığını ispat edebilir? Kim dinler onu Allah aşkına? Kim dinler bu kadar cahil bir genci? İslam'ın tarih anlayışı bu. Babası medreseye göndermiyor çocuğunu. Cevher var içinde kaybolur diye. Kendi yetiştiriyor. Nasıl bir Fatih yetiştireceğiz? Genç nesle bu imanı vermek lazım. Akif'ten bahis açıldı. Mustafa Runyun Bey de var. Dedi ki, Akif Bey merhum inkılapları, Çanakkale şehitleri gibi başımıza gelenler diye yazsaydı, tarih daha başka kaydederdi kendisini, dedi. Şeyhülislam, Mustafa Bey, Allah var orta yerde. Tarih kim oluyor? Tarih nasıl yazardı demek en büyük şirktir. Evvela Allah ne diyecek Akif Bey'e bunu sormak lazım. Tarihin dosyasına geçmek var. Allah'ın dosyasına geçmek var. Tarih kim oluyor? Gördük dedi. Tarih kimlere hain, kimlere vatan kurtarıcısı diyor dedi. Türk'ün tarihi yeniden yazılacak. Allah'tan öyle bir gençlik isteyelim. Tarihi adım adım takip etsin, değerlendirsin. Fiilen Kur'an'ın tarih anlayışıyla.
Mustafa Sabri Efendi'yi anlatır mısınız biraz efendim?
Mustafa Sabri Efendi, feraset deyin, keramet deyin, görüş deyin İsmail Bey. 1943 veya 44 Alman harbi bütün şiddetiyle devam ediyor. Rus orduları Macaristan'a girdiler. Macaristan'da Alman orduları müthiş harpler yapıyorlar. Alevler içinde kainat. Hoca Efendi'ye gittim. Akşam üzeri. Akşamla yatsı arası. Şeyhülislam Türk radyosunu dinliyor. Nurettin Artan'ı konuşuyor. Selam verdim. Selamımı aldı, dinledi. Dedi, azizim Almanya gidiyor. Halbuki biz de Almanya'nın galip gelmesini istiyoruz. Fani teselliler sizinkiler, dedi. Rus ordusu Macaristan'a gelmiş ayol. Bundan ne çıkar? Demek ki Ruslar Japonya hududundan emin olmuş. Japonya'nın vurmayacağından da emin olmuş. Japon hudutlarındaki askerlerini de getirmiş Rusya. Yalnız adam üç kelime kullandı, anlayamadım, dedi. Daha yeni çıkıyordu, taşıt gibi kelimeler. Dedi ki, azizim, gerçi siz de bu hoca artık vehme kapıldı diyeceksiniz ama keşke ben yanılmış olsam. Türk'ün başına gelen bu dil faciası nereye gidiyor biliyor musunuz? Bozula bozula dejenere olacak. 10 sene evvel yazılan kitaplar anlaşılmayacak. Nesil birbiriyle anlaşamaz olacak. En nihayet bir yıkıcı daha çıkacak. Diyecek ki bununla ne elif ne tercüme hiçbir şey olmuyor. Ne şiir yazabiliyorsun ne kitap tercüme edebiliyorsun. İlim edebiyat lisanından çıktı artık. Dillikten çıktı. Binaenaleyh dil vasfını kaybetti. Medeni milletlerden birinin dilini almamız lazım, diyecek. O devirdeki hakim dil neyse ona gidiyor bu iş, dedi. Türkiye yazık oluyor evladım, dedi. En nihayet ben Türkiye'ye geldim. Bu işleri yapan kimmiş? Agop dil açar. Çoban kurt. Suriye kurdu koymuşsunuz çoban diye. Kurdu çoban diye koyarsanız canınızı okur böyle. Tarihin başında kim vardı? Enver Ziya Karal. Çoban kurt. Türk konservatuarında Türk musikisi yasak. Bir gün Kadir Mısıroğlu hacca geldi. 5 sene evvel falan. Mina'dayız, görüşüyoruz. Bir genç de onu arıyor. Hemşehrisi. Görüştüler, kucaklaştılar. Kadir Bey'e dedi ki, ''Abi çok sert gittiniz. Bu kadar sert çıkışların felaketleri olacaktır.'' O, ''Delikanlı, benim bildiklerimi siz bilseniz deli olursunuz. İnsanı deli yapar.'' dedi. ''Türk'ün başına gelenler, elhamdülillah ben deli olmadım.'' Sabri Efendi mantığıyla ispat etmiş bu meseleleri. ''Benim elimdeki vesikaları görseydi de öyle ölseydi.'' dedi. ''Ne mantık, ne feraset ya. Onun için Efendimizin bir hadisi var. İttegu firasetel mü'min. Mü'minin bir görüşü var, firaseti var, sezişi var. Ona dikkat edin. Mü'min eşya ve hadiselere Allah'ın nuruyla nazar eder. Onun görüşü de alalade bir görüş değil, basiret. Bu iş Türkçeyi bu hale getirir, dejenere eder. Ne telif, ne tercüme yaptığınız eser anlaşılmaz. En nihayet birisi daha çıkacak, daha cesur biri. Bu dille ne telif, ne tercüme bir şey olmuyor. Binaenaleyh, medeni milletlerden birinin dilini almak lazım. Ya İngilizce, ya Almanca, ya Fransızca. Hangisi hakimse o zaman, demişti.
Nitekim oldu hocam bu. ODTÜ'de İngilizce eğitim yapılmaya başlanınca o günün rektörü Kemal Kurdaş'a sordular. Ankara'da Türkiye'nin göbeğinde Türkçe değil, niye İngilizce eğitim yapıyorsunuz diye soruldu. 1967 veya 1968'li yıllar. O da şu cevabı verdi. Türkçe teknik terimleri karşılamaya ve benzeri eşdeğer terimler bulmaya yeterli değildir. Binaenaleyh İngilizce kullanmak zorundayız.
Tamam, istila.
İhsan Efendi'nin Akif'le münasebeti, bu arada Akif'in yazdığı bir meal var. Meali teslim edişi var.
Evet, o mesele. Konuşmalı mı, konuşmamalı mı bir nebze anlatalım. Akif Bey merhum, biliyorsunuz en büyük şairimiz. hem nesri güzel, hem tercüme kabiliyeti, kelime bulma mahareti var. Küçük Hamdi Efendi tefsiri Akif Bey de meali yazacak. Akif Bey işitmiş ve sezmiş ki kendisinin tercümesiyle namaz kıldıracaklar. Kur'an yerine geçirecekler. Adamcağız, imanı olan bir insan. Ne olduğunu bilen bir insandı. Benim mealim, tercümem Kur'an yerine geçecek endişesiyle özür beyan ettim. Hamdi Efendi hem tefsiri hem meali yazdı. Ancak Akif Bey de başladım bir kere diye 12 sene o meale hizmet ediyor. 3 defa tahsih ediyor. Buraya gelirken getirememiş, korkmuş. Benim hocam İhsan Efendi'ye, Hazret ben yakamadım, çok emek çektim, siz yakın demiş. Fotokopi yok ki o zaman. Allah iyiliğini versin. Olsa aslını yakar da fotokopileri kalır mesela. İhsan Efendi yakamamış. Akif Bey'in büyük emek mahsulü çünkü.
Vasiyetine rağmen.
İhsan Efendi'nin de vasiyeti var. Ekmelettin Bey'e, oğluna vasiyet etmiş. Akif Bey'in yak dediği bir şeyi ben yakamadım, vasiyeti yapamadım, sen yak. Korkuyorum bu adamların niyeti halis değil. Allah'ın kelamını suistimal edecekler. Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Bey de benim şiir hocam. O da bu işlerde son derece hassas tabii. İmanımızı onlar yakmadan gel Ekmelettin biz onu yakalım diyorlar, yakıyorlar.
Hocam İbrahim Sabri Bey'in çok kuvvetli bir şair olduğunu söylersiniz. Çok ağır bir üslupla şiirler yazarmış. Bu arada Victor Hugo'nun şiirlerini tercüme etmiş.
İsmail Bey, şiirlerin şiirle tercüme edilmesi basit bir şey değil. İbrahim Bey'in Zaman diye bir şiiri var. Bakın bir mısra şöyle. Grup secdesidir şemsin ufka haşyetle, görüp verasını kevnin fenaya peyveste. Güneş kainatın arkasını görüyor ki fani bu dünya. Allah'ın azameti önünde, ey fanilerin içinde baki kalan Allah'ım diyor. Kainatın verasındaki faniliği görüyor. Güneş secdeye kapanıyor. Zaman bu secdeye seccade olduğundandır. Bu kubbe mabedi etmekte varidi hatır. Her sacidin secde ettiği bir seccade olur. Gök kubbe bir ibadethaneyi temsil ediyor. İbadethane de güneşler abid ve sacittir.
Müthiş bir şiir.
Müthiş ya.
Hugo'nun şiirini nasıl tercüme etti?
Hugo'yu severdi. Victor Hugo davasını şiire geçirmiş bir insan. Akif Bey'den Mısır'a geldikten sonra Hugo'nun yaptığı beklenirdi ama Akif Bey Mısır'a Münkesirül Hayal geldi. İstiklal Savaşı'ndan sonra Ahmet Emin'lerin, Falih Rıfkı'ların, Yunus Nadi'lerin meydanı aldığını görünce "Yahu bunun için mi çalışmışız biz? Kargalar bülbül olsun diye mi ben çalışmışım?" diye düşündü muhtemelen.
Efendim acaba Akif bu kadar ümit mi bağlamıştı da bu kadar yeğse düştü?
Artık yazılacak yazıldı, çizilecek çizildi. Demek ki düşman Osmanlı'nın belini kırınca, Osmanlıymış demek ki bu İslam aleminin yükünü taşıyan. Baba gittikten sonra 5-6 yaşında kalmış çocuklar, Sibyan, alemi İslam'daki devletler, babasını kaybetmiş çocuklar. Kim dinler onları? Babayı vurdular dermiş. Baba şehit oldu. Yavrular başında ağlaşıyor. Yeğse düşmüş. Allah rahmet eylesin.
Hocam Eser'de hangi fakültede okudunuz?
Efendim, Kısmül Am vardı. Fakülteler vardı. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocam fakültelerde okumayı beğenmezdi. Eski usulde okuyun. Fatih, Bayezid medreselerindeki gibi. Ben öyle yetiştim derdi. Biz Ali Yakup'la orada okuduk. Şeriat fakültesini bitirdik. Sonra ben daha fazla okumak isterdim. Benim peder 945'te vefat etti. Annem, iki kardeşim kaldılar. Tahsili yarım bırakıp alimlik şehadeti aldım, döndüm.
45'e kadar 6 sene mi kaldınız orada?
6 sene kaldım.
Hasan el-Benna ile münasebetiniz vardı?
O zaman sahiydi. Biz geldikten sonra vuruldu. Şehit oldu.
İhvan-ı Müslümin'i yeni kuruyordu galiba.
1928'de kuruldu İhvan-ı Müslümin. Kahire'ye gelişi 39. İsmailiye'de faaliyete başladı. Oraya sığmadı, taştı. İhtiyaç, tatlı bir kurtarıcı ses, manevi bir hava, fazilet hayatı, insanı insan yapan bir dava. Çoğaldı, taştı. Kahire'ye geldi. Hükümeti kuşkulandırmaya başladı. İngilizler en nihayet vurdurdular. İslam düşmanlarının taktikleri aynı. Geçen sene İhvan-ı Müslümin'in tarihi hayatını okudum. 3 cilt halinde yazılmış. İsmail Bey, görmeniz lazım. İçinde bulunanlardan birisi yazmış. Anlatıyor. 946-47'de günlük gazete çıkaralım dedik. Ceridetü İhvanül Müslümin. Karar verildi. Para var, kardeşler var. Muharrir bahsine geldik. Parayla makale yazacaklar. Kime gitsek özür beyan ediyor. Ramazan Paşa vardı. Üstad Benna'nın yakın arkadaşlarından. Siyasi makale yazarı. Katip adam. Muharrir adam. Paşa'ya giderim bari, o yazsın dedik. Üstad Ramazan Paşa'ya telefon açtı. Üstad da konuşmaları çok samimi. O da özür beyan etmiş. Efendim, ne oldu dedim. Hayır inşallah. Gençler dedi. Ramazan Paşa da insan. Ahmet de, Mehmet de insan. Bunlar ne peri, ne cin, ne melek. Başka çaremiz kalmadı. Başladık kendimiz yazmaya. Daha Seyyid Kutup yok. Gazete gitmez, satılmaz. Tevzi perişan Kahire'de. 1-2 bulunuyor da köylerde, şehirlerde bulunmuyor. Köylere gideriz, bitti derler. Halbuki perdenin arkasında duruyor. İşte mücadele bu. Bu şekilde İhvan-ı Müslümin'in gazetesine mani oluyorlar. Bizde olanların aynısı orada da oluyor. Ahmet Mahir Paşa vardı. Mısır'ın en asil ailelerindendi. Başvekillik yaptı. Ahmet Mahir Paşa İngilizlerle bir muahede yapmıştı. Anlaşma mucibinde İngilizler Mısır'dan faydalanıyorlardı. Heyecanlı bir genç vurdu onu, öldü. Ahmet Mahir Paşa Maşrık-ı Azam'dı. Eseri Şerifi sarıklı hocaları bulunan Mısır'da masabaşı Ahmet Mahir Paşa başvekildi. Hani alemi İslam diyoruz ya, alemi İslam yaralı. Silindir altından çekmişsiniz adeta. Bir hasta, bunu unutmamalı. Ahmet Mahir Paşa'nın cenazesine iştirak etmek için Suriye'den bir heyet geliyor. Heyet doğru Mason kulübüne iniyor. Gelenler kim? Halep'teki, Şam'daki, Beyrut'taki Masonlar. Ahmet Mahir Paşa gibi asil ailenin çocuğunu almışlar, 33. dereceye kadar çıkarmışlar. Ve bu adam başvekil olmuş. Bakınız düşman nasıl çalışıyor. İnsan ona göre çalışmalı. Ona göre ümit bağlamalı. Ne büyük mesai, ne büyük can, ne büyük ter, ne büyük kan istiyor bu işler. Efendim, şunu da söyleyeyim. Benim ikinci bir şiir hocam var idi. Vaktiyle Doğan Güneşi çıkarmış 11 sayı kadar. Mahmut Cevdet Sezel diye bir zat. Şair de aynı zamanda. Onun oğluma diye bir kıtası var. Der ki, oğlum, sözle olmaz vatanseverlik bak. Böyle davaya 1000 delil ister. Bütün eğlencen ıstırap olacak. Kan döker, can verir seven mutlak. Vatanımı, dinimi, mukaddesatımı severim diyorsun. Sözle olmaz vatanseverlik. Bir davadır bu. Kuvvetli delil lazım. Istıraptan, çileden zevk alacaksın. Çektiğin çileler şikayet olmayacak. Seven, sevdiğinin uğrunda canını, malını verir. Ne diyorlar Ebu Talib'e Mekke müşrikleri? Ya Ebu Talib, yeğeninin istediği ne? Devlet isterse verelim, servet isterse verelim. evlenmek isterse evlendirelim. Bir bayrak açsın, bayrağının altına girelim. Her şeyi vermeye hazırlar. İnsanlığın peygamberi, peygamberlerin imamı, Allah şefaatine nail etsin. Bu sözler kendisine iletilince üzülüyor. Ama söyledikleri çok net. Amca, sen de mi böyle demeye başladın? Sana kadar mı tesir ettiler? Vallahi değil dünya serveti, güneşi semadan indirip sağ elime verseler, kameri de sol elime verseler, vazgeçmem bu işlerden. Benim davam o değil. İnsanları Allah'a çağırıyorum. Zulmetler içerisinde kalmış bir beşeriyeti nura kavuşturmak istiyorum. İşte davanın özü bu. Resulullah yolumuzu aydınlatıyor.
Ali Ulvi Kurucu'nun kızı Sare Hanımefendi'nin dilinden babası. Babamız Ali Ulvi Bey. Kerimelerinin diliyle bir gönül adamının ruh portresi.
Babamız hiç dilinden düşürmediği, Rahman ve Rahim olan Allah'a irtihal ederek aramızdan ayrıldı. Daima onun kıymetli fikirleriyle, faydalı hatıralarıyla ve güzel muameleleriyle yaşayacağımızdan biz buna ayrılık demiyoruz. Ali Ulvi Bey sadece bizim babamız değil, binlercesinin de babasıydı. Herkesi geniş, tükenmek bilmeyen sevgi ve muhabbetiyle kucaklayarak ruh dünyalarını huzurla doldurdu, gönüllerinde taht kurdu. Bu yüzden de gönüllerimizde ve hatıralarımızda ilelebet yaşayacak. O, bu dünyada severek yaşadı ve sevilerek bu dünyadan göçtü. En büyük gayesi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyarak vefakarlık, fedakarlık ve kadirşinaslığın açık misallerini vererek örnek bir Müslüman olarak yaşamaktı. Böyle bir hayat tarzı kendisi ve ailesi için son derece meşakkatli olmakla birlikte, gönüller ancak böyle fethedilebilir ve çeşitli mizaçlar da ancak bu yolla kazanılabilirdi. Babamız, İslamiyet'i manastır hayatından çıkarıp yaşanan hayata intikal ettirmek için çalışmaktan asla yorulmazdı. Sohbetleri, zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verdiğinden, Medine-i Münevvere, İstanbul, Konya ve Karadeniz sahilinde kaldıkları evler, kafileler halinde gelen ziyaretçilerle dolup taşardı. Onu ilk defa gören biri bile muhabbetle bağlanır, irtibatı kesmek istemezdi. Gönülden konuştuğu için gönülleri fethederdi. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden verdikleri örneklerle ruhlar rahatladığından bedenler de yorgunluk hissetmez, sohbet uzasın isterlerdi. O da faydasını görünce sohbete devam ederdi. Sanatta, sözde ve eserlerde güzellik arardı. Güzellik bulduğu eserlerin ve manzaranın önünden ayrılmak istemezdi. Almanya'da çalışırken İsviçre ve Avusturya'da güzel manzaralı yerlerde, gül bahçelerinde ve müzelerde bunu bizzat müşahede ettik. Çok yönlü bir şahsiyet olduğundan ve meseleleri çeşitli yönlerden ele aldığından meclisleri gerçekten doyurucu ve öğretici olurdu. Bu yüzden Medine-i Münevvere'ye gelen fikir adamları, üniversite öğretim üyeleri ve siyasiler sohbetinde bulunmaya can atarlardı. Meclislerinde hayale yer vermeyişi, boş söz ve faydası olmayan şeyleri konu etmeyişi herkesin takdirle zikrettiği hususlardandı. Dünyanın her yerinden Medine-i Münevvere'ye gelen mühim fikir adamlarıyla ve değerli şahsiyetlerle otellerine kadar giderek fikir alışverişinde bulunmayı da ihmal etmezdi. Hastanelerde tedavi olduğu zamanlarda karşılaştığı herkese latif davranıp dualar ettikleri için doktorların, hemşire ve hasta bakıcıların kendisine baba diye hitap edişleri ve candan hizmette bulunmaları dikkat çekerdi. Bir şahsa güvenebilmek için bir hadisi şerifi ve Hazreti Ömer'in bir sözünü esas alarak şunlara dikkat etmek gerektiğini sık sık tekrarlardı. Uzun bir yolculukta davranışlarını bizzat görmek, teslim edilen emanete hıyanette bulunup bulunmadığını bilmek, verdiği sözü yerine getirip getirmediğini öğrenmek ve araya dargınlık girdiğinde karşısındakinin sırlarını ortaya döküp dökmediğine bakmak. Takvayı imanın şuuruyla yaşamak ve atılan adımın, seçilen yolun, yapılan muamelenin, girişilen işin Allah'ın rızasına uyup uymadığını gözden geçirerek hareket etmek şeklinde tarif ederlerdi. Çok mühim yönlerinden biri de toplantılarına her kesimden insanın gelişi, her birinin memnun ayrılışı ve gelecek toplantının zamanını sormasıydı. Dargın iki kişiyi barıştırmak için o anki varlığını verir, fakat gözlerine hiç görünmezlerdi. Girift ve zor meseleler karşısında rahmetli Celal Öktem Hoca Efendi'nin şu sözünü hatırlatırdı. Yara büyük fakat yama küçük. Ne yaparsınız? Fikir ve görüşlerinin tazeliğini koruması ve zamanın dışına çıkıp tesirini kaybetmemesi için devamlı okur ve günde bir defa dünya haberlerini dinlerdi. Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle İslamiyet'i hayata aksettirmek onun en fazla üzerinde durduğu konuydu. Sık sık zikrettiği hadisi şeriflerden bazıları şunlardı. Kul, kulun yardımında oldukça Allah'ın rahmetindedir. Birinin sıkıntısına çare olmak, benim şu mescidimde bir ay itikaf etmekten daha sevaptır. Ayrıca selamlaşıp güler yüzle hal hatır sormanın, çalışmanın, hastaları, yalnızları, samimi arkadaşları ziyaretin ve faydalı işler için koşmanın Allah'ın rızasına uygun olacağını bildirir ve Peygamber Efendimiz'i örnek göstererek o yüce şahsiyetin nice işleri yaptıktan sonra evlerine güler yüzle döndüklerini ve evde yapacakları bir iş olup olmadığını sorduklarını zikrederlerdi. Tasarladıkları bir işi birisinin yaptığını öğrenince bütün imkanıyla o kişinin yardımına koşardı. Sükutu hayale uğramamak için kim olursa olsun sevdiğinizi ölçülü sevin. İnsan ne kadar yükselirse yükselsin yine insandır ve hata edebilir. Kemal sadece Allah'a mahsustur derlerdi. Ayrıca münakaşanın, kızıp bağırmanın asla iyi bir netice doğurmayacağını hatırlatırdı. Gelenlerin isimlerini öğrenip, isimleri konu edinerek sohbete başlaması, Türkçeyi bütün incelikleriyle ve son derece güzel konuşarak herkesin anlamasına imkan vermek ona has özelliklerdi. En müşkül durumlarda ve aşılmaz gibi görünen engellerin önünde ümidini asla yitirmezdi. Sizin sohbetinize her cemaatten insan, aydınlar ve siyasiler geliyor. Hepsi de memnun ayrılıyorlar. Bunu nasıl izah edersiniz? Diye sorulduğunda şöyle cevap vermişti. Ben Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şerifleri ve Peygamberi Zişan Efendimiz'in hayatını konu eder, münakaşaya yol açacak ve ayrılık çıkaracak konulara girmem. Her emri insanları birbirine yaklaştırarak kardeş olarak yaşatmayı hedefleyen İslam'ı anlatıyorum. Bunu izah için de şu hadisi şerifi sık sık tekrarlarım. Rabbim bana şunları emretti. Ben de size yapmanızı emrediyorum. Seninle ilgiyi kesene gitmen, sana vermeyene vermen, sana haksızlık edene adaletli davranman. Bunlar üç, üçü de güç. Güç işleri yapabilmek de hepsinden mühim. Günlük hayatındaki örnek teşkil edebilecek bazı pratik uygulamalarından örnekler vermek istiyorum. Yeni yapılmakta olan bir binanın karşısında Allah tamamına erdirsin, hayırlara vesile olsun demek de var, bu adam bu kadar parayı nereden buldu demek de var. Bunların birincisi sevap, ikincisi günahtır derdi. Bir cami gördüklerinde Resulullah'a salavat getirirlerdi. Hastaneden yorgun gelip Peygamber Efendimiz'in mescidinde namaz kılamıyorum diyen bir doktora, yeter ki siz hastaların ağrılarını dindirip onlara güzel muamele edin. Nefes alamayanlara rahat nefes aldırın. Kanayan yaraları tedavi edin ve baş ağrılarını dindirin. Umulur ki sizin vazife başında kıldığınız namaz, Peygamber mescidinde kıldığınız namaza denk ola demişlerdi. Oğlunun kaba inşaatı bitmiş evinin sıvasını yapmaya gelen ustaya, ben meşgulüm, her gün buraya gelemem. Gelsem de işinin hakkını verip vermediğini bilemem. Bu yüzden senin kontrol mühendisin Allah'tır. Malayı her ele alışında bu şuurla çalış. İnsan bazen kendi parasının düşmanı olur. Her ay sadece sana yetecek kadar para vereceğim. İşi bitirince ölçtürüp toptan ödeyeceğim ki daha fazla işine yarasın. Kendine ev alır veya dükkan açarsın. Bana da dua edersin demişlerdi. Kullarla arası bozuk olduğu halde Allah'a yakın olduğu zannına kapılmak yanlıştan başka nedir derdi. Gaye hayatta güzel, temiz hatıralar ve izler bırakmaksa eğer, Ali Ulvi Bey bunun gözler önündeki örneğidir. Bu münasebette şu cümleyi ehemmiyetle ifade etmek istiyoruz. Fikirleriyle, sohbetleriyle, yaşantılarıyla topluma müsbet yönde örnek olan büyük şahsiyetlerin fikirlerini, görüşlerini, hatıra ve sözlerini vefat etmeden önce kayda geçirip umumun faydasına sunacak bir müesseseye neden sahip değiliz?
Ali Ulvi Kurucu 1922-2002. Dinleyenlerimizden merhumun ruhuna bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerif okumalarını istirham ediyoruz. Yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız, kendi dillerinden hayatları.